Herkese merhaba, Dersimiz Fitness'ın 67. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde çok önemli, çok sık sorulan bir soruya cevap vermek istiyorum. Yağlanmadan kas yapılır mı? Şimdi çoğu arkadaş, özellikle sporla çok alakası olmayan, spora yeni başlayan insanlar şöyle bir şey söylüyor. Ya ben kaslanmak istiyorum, tamam, kas yapmak güzel, işte çok faydalı, hem postürüm için, hem sağlığım için, hem kişisel dışarıdan görünümüm için çok iyi, hoş. Ama ben bulk yapmak istemiyorum, aynı zamanda yağlanmak istemiyorum. Saf kas kütlesini yağlanmadan alman mümkün mü? Şimdi öncelikle bu soruyu kimin sorduğuna göre değişir. Sen bu soruyu sorduğunda benim sana yönelteceğim sorular şunlar olur. Antrenman geçmişin ne kadar? Yani ne kadar uzun süredir antrenman yapıyorsun? Mevcut yağ kütlen ne kadar? Yani yağ oranın ne kadar? Boyun, kilon, yaşın, cinsiyetin, bunların hepsi tabii ki önemli. Yaşam stilin, günlük stres seviyelerin, yaptığın iş, hareket seviyen vesaire. Ama genel bir resim çizecek olursak, şimdi antrenman geçmişi önemli. Çünkü antrenman geçmişi arttıkça kas yaparken aynı anda yağ yakmak ya da kas yaparken yağlanmamak gittikçe zorlaşıyor. Bu tarz değişimler biz antrenmana yeni başlamışken, antrenman yıllarımıza, vücudumuzu bu tarz bir strese maruz bırakmaya yeni başlamışken daha olası. Fakat sen hali hazırda 5 yıldır 6 yıldır düzenli olarak antrenman yapan bir adamsan, yağ oranın %12'lerdeyse zaten vücudunun belli bir tecrübesi var. Yağ oranın da düşük seviyelerde. Dolayısıyla bunu gerçekleştirmek gittikçe zorlaşır. Yani kısacası sen kapasitenin sınırlarına ne kadar yaklaşırsan yağlanmadan kas yapmak ya da kas yaparken aynı anda yağ yakmak gittikçe zorlaşıyor. Fakat sen henüz daha antrenmanlarına yeni başlamışsan, maksimum 2-3 yıllık bir antrenman geçmişin varsa ve yağ oranın %15'lerin üzerindeyse, %20'lerin üzerindeyse, tabii ki kesinlikle aynı anda kas yapıp yağ yakabilirsin. Aynı zamanda yağlanmadan da kas kütleni arttırabilirsin. Bir de burada tabii bir antrenman programını ne kadar sistematik bir şekilde takip ettiğin de önemli. Şimdi 5-6 yıldır antrenman yapıyor olabilirsin ama doğru düzgün bir antrenman programı takip etmiyorsundur. Sistemli bir şekilde ilerlemiyorsundur. Her gün aynı antrenmanları, benzer şeyleri tekrar ediyorsundur. Vücudun yeni bir stimüleye karşı, sinyale karşı farklı bir sonuç gösterecektir. Dolayısıyla 5-6 yıldır antrenman yapan bir adam bile olsan, sistemli bir antrenman programıyla bu bahsedeceğim faydalardan kesinlikle yararlanabilirsin. Yani aynı anda kas yapıp yağ yakman ya da yağlanmadan, minimum şekilde yağlanarak kas yapman daha da mümkün olacaktır. Şimdi yağlanmadan kas yapmak derken şunu biraz daha net bir şekilde belirteyim. Hani sıfır yağ, 10 kilo kas. Ya yani böyle bir şey mümkün değil. Mutlaka steroid kullanman lazım, hormonlar vesaire. Yani doğal olarak böyle bir şey yapman mümkün değil. Zaten böyle bir şey sağlıklı da değil. Çünkü yağın vücudumuzda birçok faydası var. Tampon görevi giriyor, senin sakatlanmanı önlüyor. Kas liflerini biraz daha yumuşatıyor, esnekliğini arttırıyor aslında yağ kütlesi. Ama hani yağlanmadan kas yapmak derken ben şunu kastediyorum. 5 kilo alıyorsan bunun 4 kilosu kas, 1 kilosu yağ olabilir. Hani bu kadar az oranda yağ alarak kaslanman mümkün. Bunun dışında sıfır yağ alarak bu kadar kas koyman mümkün değil. Şimdi spora başlayanlar direkt olarak kas kütlesini arttırmaya odaklandıkları için çeşitli yöntemlere başvurabiliyorlar. Ama kaçırılan şey şu, yani senin bütün amacın kas kütleni arttırmaksa ve bunu çeşitli hormonlar vesaire kullanarak yapıyorsan şunu atlıyorsun. Senin ilk önce bu hareketlerin hepsinin bir yetenek olduğunu öğrenmen lazım. Yani bu hareketleri vücuduna öğretmeden, bunları es geçerek direkt olarak kas kütlesini bilinçsiz bir vücuda inşa ettiğin zaman bu kas kütlesinin sorumluluğunu yerine getiremeyeceksin. Yani İnanılmaz bir güç artışı olacak sende. Bu gücü nasıl kontrol etmen gerektiğini, eklemlerini nasıl pozisyonlandırman gerektiğini bilmeyeceksin. Bunu tıpkı şöyle düşünebilirsin. Tofaş'ın motorunu çıkarttın, yerine Ferrari'nin motorunu koydun. Sadece motoru değiştirmek bir fayda getirmeyecek o arabaya. O aranın freni, amortisörleri, tekerlek aksamı, osu, busu o motoru kaldırabilecek güçte değil. Dolayısıyla darma duman olacaktır. Aynı şekilde sen çeşitli hormonlarla gücünü, kuvvetini, testosteron seviyeni arttırdığında, fakat sinir sistemin henüz o olgunluğa ulaşmamışken, henüz sen nasıl hareket etmen gerektiğini, squat yapman gerektiğini, yerden ağır bir cisim kaldırman gerektiğini bilmiyorken o güç sana tehlike oluşturacak. Seni mutlaka sakatlayacak, sakatlanmaya da bilirsin. Yani illa sakatlanacaksın diye bir şey yok. Fakat kesinlikle ama kesinlikle zaten hali hazırda ideal olmayan hareket paternlerini, yani bu zayıf, doğru olmayan hareket paternlerini daha da güçlendirmiş olacaksın. İçinden çıkılmaz bir hale gireceksin. O yüzden vücut geliştirmeye yeni başladıysan ya da kariyerinin 5. 6. yılında da olabilirsin, amacın her zaman hareketleri pratik yapmak olsun, postürünü düzeltmek olsun, kas dengesizliklerini gidermek olsun, ağır kaldırmaktan ziyade tekniğini mükemmelleştirmeye çalış. Bol pratik yap. Antrenmanlarına kendini cezalandırma aracı olarak değil, sinir sistemini geliştirmek için, pratik yapmak için bir fırsat olarak yaklaş. Ayrıca bu kadar hızlı büyümek bir şey de değil. Yani sen bu hormonlarla hızlı bir şekilde büyüdüğünde sadece kasların büyümüyor ki vücudunda. Aynı zamanda kanser hücresi gibi kötü hücreleri de büyütmüş oluyorsun. Çünkü genel olarak testosteron önüne gelen vücudundaki her şeyi büyütüyor. İç organlarında büyüme yaşayabilirsin. Orantısızlık, sağlığında ciddi anlamda düşüş yaşaman mümkün. İşte pankreasında kis olabilir vesaire. Bunlar da hızlı bir şekilde aynı kasların büyüdüğü gibi büyüyecektir. Bölümlerde sık sık hatırlatıyorum. Şu an hani Türkiye'den antrenör arkadaşlarımla vesaire görüştüğümde herkes Türkiye'de steroid kullanımının çok yaygın olduğunu söylüyor. Artık önüne gelen herkes supplement gibi, protein tozu gibi bunu kullandığını söylüyor. Bunun ceremesini belki önümüzdeki 1 yılda, 2 yılda, 3 yılda çekmeyebilirsin ama 10 yılda, 15 yılda mutlaka erkeklik hormonunda düşüş, doğal testosteronunda düşüş, yarın öbür gün baba olacağın zaman bunun sıkıntılarını yaşayacaksın. Çok yüksek dozlarda alıyorsan hemen 1-2 yıl içinde bile yaşaman mümkün. Şimdi minimum yağ alarak maksimum kas kazanma süreci biraz matematik gerektiriyor. Şöyle, öncelikle ne olursa olsun protein oranını yüksek tutuyorsun. Yani hedeflediğin kilonun 2 katı kadar protein alıyorsun. 75 kilo bir adamın 150 gram her gün hayvansal gıdalar ağırlıklı olmak şartıyla, tabii ki bitkisel proteinlerden de yararlanabilir. Fakat protein kalitesi hayvansal proteinlerde çok daha yüksek. Gram miktar olarak baktığın zaman da hayvansal proteinleri çok daha az yiyerek çok daha fazla protein alman mümkün. Şimdi proteini sabit tuttuktan sonra geriye ne kalıyor? Yağ ve karbonhidrat kalıyor. Senin hali hazırda mevcut kilonu koruduğun, bu kiloda kalman için ihtiyacın olan kalori miktarı ne kadarsa, atıyorum 2000 kalori. Bunun %10'unu yaklaşık kas yapmak için kullanıyorsun, yani ekstra alıyorsun. %10'u ne kadara tekabül ediyor? Yani 2000 kalori maintenance'da olan bir adam için 200 kalori. 2200 aldığında o ekstradan aldığın 200 senin çok fazla yağ almadan kas kütleni arttırmana yardımcı olacaktır. Zaten ne dedik, 75 kilo bir adamsan 150 gram her gün protein alman gerekiyor. Her 1 gram proteinin kalorisi 4. 150 çarpı 4 600 yapar. 220'den 600'ü çıkarttığında da geri kalan rakam yağlardan ve karbonhidratlardan karşılanabilir. Yani 1600 kaloriyi ister yağdan ister karbonhidrattan alabilirsin. Karbonhidrattan alman, özellikle ağırlık antrenmanlarını yapıyorsan, çok daha avantajına olacaktır. Bir de şunu değerlendirmen lazım. Zaten hayvansal proteinleri yediğin zaman ister istemez belli bir miktar yağ alacaksın. O yüzden bunu da göz önünde bulundur. 1 gram yağda 9 kalori var. 1 gram karbonhidratta 4 kalori var. Bu 1600 kaloriyi de buna göre dağıtıyorsun. Burada verdiğim rakamlar tamamen örnek ve farazi rakamlar. Bunu kendine göre uygulayabilirsin. Burada %10'luk artışı unutma. Senin mesela maintenance kalorin, hali hazırdaki kilonu korumak için ihtiyacın olan kalori 3000 kalori olabilir. O yüzden %10 fazlası ne yapıyor? 300 kalori yapıyor. Buna göre hesabı kendine göre kişiselleştirmeye çalış. %10 da kaba bir rakam. Yani %10 olması şart değil. %15'e kadar çıkabilir, %5'e kadar düşebilir. Bu zaten günden güne dalgalandırılması gereken bir konu. Yani sen her gün robot gibi aynı miktar kaloriyi almayacaksın. Mutlaka belli başlı günlerde diyetini bozduğun zamanlar olabilir, fazla aldığın ya da az yediğin zamanlar olabilir. Bunlar haftalık ortalama rakam. Yani bir gün 1500 yedin, diğer gün 2500 yedin. Fakat ortalamaya baktığında 2000'lerde geziyorsun şeklinde günden güne, haftadan haftaya bu tarz dalgalanmaları yapabilirsin. Fakat şuna dikkat etmeye çalış. En önemlilerinden bir tanesi, her gün günlük alman gereken proteini vurmaya çalış. Haftalık kalori ortalamasına da gün başına o rakam neyse hesaplamaların sonucunda ona ulaşmaya çalış. Birçok insanın yaptığı hata şurada oluyor. Bu %10'luk artışı %50 artış olarak yapıyorlar. Yani mesela adam 2000 kalori maintenance kalorisi ama gidiyor 3000 kalori yiyor. %50 artış yaptığın zaman tamam, kilo alıyorsun tartıda Ama aldığın kilonun çok büyük bir kısmı yağ oluyor. Yani 1 kilo kas almak için 3 kilo yağ alıyorsun. Tam tersi denkleme dönüyor olay. Bizim amacımız maksimum kas, minimum yağ almak. Bunu da yavaş yavaş yapmamız gerekiyor. Zaten o yüzden herkes acele ettiği için, bir an önce sonuç almak istediği için ya hormonlara başvuruyor ya gereğinden fazla yemek yiyerek yağlanıyor. Bu zamanla, kas yapım süreci zamanla yavaş yavaş vücudunun olgunlaşmasıyla oluşacak bir şey. Aylar içerisinde, yıllar içerisinde bu sistemi takip ederek her geçen yıl bir yıl öncekinden daha fazla kas kütlesine sahip oluyorsun. Dolayısıyla bu kas kütlesini korumak da yıllar geçtikçe kolaylaşıyor. Bizim amacımız sadece plaja yetişmek değil, düğüne yetişmek değil, hayata yetişmek. Yani biz hayatımız boyunca bunu bir alışkanlık haline getirmemiz gerektiği için, sağlıklı bir hayata sahip olmak için bakış açımızın bu şekilde olması gerekiyor. Bunu tıpkı bir yatırım olarak düşünebilirsin. Borsadan bir kağıt alıyor gibi düşünebilirsin. Her yıl vücuduna belli bir miktar yatırıyorsun. Kumbarayı biriktiriyorsun, dolduruyorsun. Bu biriken kas kütlesi de sana mutlaka olumlu anlamda dönüşüm yapacaktır. Tabii ki burada göz önünde bulundurman gereken bir diğer konu, o gün içerisinde ne kadar hareket ettiğin, ekstra hareket sonuçta senin kalori tüketimini etkileyecektir. Metabolizma hızını etkiler, aldığın uykunun kalitesi, aynı şekilde hayattaki stres seviyelerin. Bunların hepsi beslenmeni, antrenmandan alacağın performansı, kas toparlanma hızını doğrudan etkiler. Bunları da mutlaka hesaba katmayı unutma. Bütün bunları hesaba kattığında zaten hani böyle spesifik bir rakamı her gün her gün tüketerek mükemmel sonuçlar almayı bekleyemezsin. Bunu hislerinle hareket ederek çözmen gerekiyor. Mesela diyelim bir gün stresli bir günün geçti, doğru düzgün uyuyamadın. Ertesi gün mesela çok fazla şekerli yiyecekler yeme eğiliminde bulunabilirsin. Antrenmanı atlama eğiliminde bulunabilirsin. Dolayısıyla şu an bütün sistem alt üst oldu. Senin amacın mümkün olduğunca hayatında bir stabilite yaratmak, uyku rutini yaratmak, stres kovası biriktiği zaman bunu boşaltmak, yani o gün stresli bir gün geçirdiğinde bir de üzerine gidip çok yoğun bir antrenman yaptığında stres kovasını taşırmış olacaksın. Çok yoğun geçtiyse o gün git mobilite antrenmanlarını yap. Hafif hafif ağırlıkları düşürerek sadece tekniğini pratik yap. Antrenmanını yine bir şekilde tamamla, hareketini et. Fakat yoğunluğu, şiddeti düşürmeye çalış biraz. Sen zannediyorsun ki ben daha az yaptım diye daha az sonuç alacağım. Aksine, yani sen daha az yaptığın için stres seviyelerini kontrol edebildiğin için toparlanabildiğin ölçüde gelişiyorsun günün sonunda. Yani sen toparlanabileceğinden daha fazla zarar verdiğin zaman, yoğun geçen günün üzerine bir de sen yoğun sert bir antrenman yaptığın zaman toparlanma kapasitesinin üzerine çıkacağın için aslında o sert antrenman sana faydadan çok zarar getirecek. O yüzden biz sert çalıştıkça gelişmiyoruz aslında, verdiğimiz hasardan toparlanabildiğimiz ölçüde gelişiyoruz. O yüzden en hızlı gelişen kişi her zaman toparlanma kapasitesi ölçüsünde kasa zarar veren kişi olacaktır. Ben antrenmanlarımı sadece 20 dakika yaparak, 30 dakika yaparak hala daha gelişimimi devam ettirdiğim zamanlar oldu. 20 dakika, 30 dakika deyip geçme. Vücudunun ihtiyaçlarını, kapasitesini algılamaya çalış. Stres seviyelerini nasıl düşüreceksin? Beynini uyarıcı şeylerden uzak durman gerekiyor. Yani mesela müzik dinlemek, podcast dinlemek, bunlar bile aslında beynini uyarıyor. Yüksek kafein almak, yüksek kafein aldığında o fake enerjiyle bir de müziğin motivasyonuyla ağır bir antrenman yapmak marifet değil. Geçen gün kafeinle ilgili 12'den sonra kafeinin azaltılması gerektiğiyle alakalı bir video paylaştığımda antrenmanı ne zaman yapacağız diyor. Ya sen antrenmandan önce kafein almak zorunda mısın? Eğer böyle bir zorunluluk içindeysen vay haline senin. Yani sen hali hazırda vücudunun üretmiş olduğu enerji kaynaklarıyla antrenman yapabilecek seviyede değilsin. Değneklerle yaşıyorsun. Bunu kendinize öğretmeye çalışın. Yani kafein olmadan, pre-workout olmadan, müzik olmadan, herhangi bir motivasyon vesaire olmadan, sadece içeriden gelen enerjiyle, motivasyonla, disiplinle böyle bir antrenman yapmayı dene bakalım. Kendine bunu öğretmeye çalış. Aynı şekilde uykuyla toparlanma arasında bir fark var. Sadece uyuyorsun diye toparlanıyorsun anlamına gelmiyor. Yani ben 10 saat uyuyorum, hiçbir sıkıntı yaşamıyorum, uykumda hiçbir problem yok diye olabilirsin. Fakat uyku kalitene baktığımızda çok düşük olabilir. Sadece gözlerini kapatmış olman uykudan maksimum verimi alabildiğin anlamına gelmiyor. Zaten bir önceki bölümde, 66. bölümde uyku kalitesini nasıl arttırman gerektiğiyle alakalı detaylı bilgileri verdim. O bölümü de izlemediysen izleyebilirsin. Toparlanmayı hızlandırmak için yine son zamanlarda kırmızı ışık terapisi var. Bu kırmızı ışığın olayı şu: özel bir frekansta, özel bir dalga boyunda, 620 ile 750 arasında bir dalga boyunda kırmızı ışığa maruz kalıyorsun. Bütün tenin, cildin, artık gözlerin bu ışık paneline maruz kalıyor. Ve bu ışık dalga boyu sayesinde cildinden içeri penetre edebiliyor, içeri doğru geçebiliyor, mitokondriyi tetikliyor. Dolayısıyla mitokondri de vücudun bataryası. Yani seni bir nevi şarj ediyor. Bu güneşte de aynı etkiyi alabiliriz. Gün ışığından da bu etkiyi alabiliyoruz zaten doğal olarak. Fakat bu red light terapi olarak geçen kırmızı ışık terapisi de kas toparlanmasında, özellikle sakatlıkların iyileştirilmesinde kullanılıyor. Yapılan araştırmalar bunlarla alakalı çok etkili. Eğer böyle bir şeye erişimin varsa bunu da kullanabilirsin. Sık sorulan sorulardan bir diğeri şu: ne zaman yemem gerekiyor? Şimdi antrenmandan önce mi yiyeceğim, sonra mı yiyeceğim, ne kadar protein alacağım, ne kadar karbonhidrat alacağım? Bununla alakalı son yapılan araştırmalar şunu gösteriyor: protein çok fazla önemli değil zamanlaması. Antrenmandan önce, sonra vesaire ne kadar aldın? Tabii ki bunun detaylarına birazdan gireceğim ama genel olarak çok önemli değil. Karbonhidratı ne zaman aldığın büyük önem taşıyor. Özellikle mesela ketojenik diyet takip edenler uykudan önce 50 gram kadar düşük bir karbonhidrat aldıklarında bile uyku kalitelerinin ciddi anlamda artış gösterdiği görülmüş durumda. Tabii ki de uykudan hemen önce almıyorsun. Normal uykudan önce son aldığın besin, 2-3 saat öncesinde düşük 50-60 gram bir karbonhidrat, yani bir meyve, bir muz yediğinde bile bizim vücudumuz uykuda da enerjiye ihtiyaç duyduğu için uyku performansını, kalitesini arttırıyor. Aynı şekilde antrenmandan önceki öğününde karbonhidrat olması senin büyük avantajına. Yani antrenmandan önce ne kadar yiyorsan, 2 saat, 3 saat öncesinde ne kadar öncesinde sindirip hazır hale gelebiliyorsan, karbonhidrat yediğinde mutlaka antrenman performansın artacaktır. Aynı şekilde antrenmandan sonra aldığında da kas toparlanman direkt olarak hızlanıyor. Yani biz karbonhidratı antrenmandan önce ve sonra almamız büyük avantaj oluşturuyor. Bir tanesi performans artışı, bir tanesi kas toparlanması için. Fakat proteine geldiğinde şöyle bir şey var. Zaten sen 75 kilo bir adamsan, yine klasik örnekten gidelim, 150 gram protein alman gerekiyor. Bu 150 gramı iki öğünde alman zor. 75-75 alman lazım. Proteini düzenli olarak yiyen bir adam zaten proteinin yemesinin ne kadar zor olduğunu, bu kadar yüksek protein almasının ne kadar zor olduğunu biliyor. O yüzden iki öğünde bunu almak zor. 3 öğüne yaymak mantıklı, 50-50-50 şeklinde, yani 150 gram alıyorsan. Bu yüzden de aslında proteinin zamanlaması dolaylı yoldan önemli olmuş oluyor. Sen 3 öğün yiyorsan her öğünde 50 gram almış olman gerekiyor 75 kilo bir adamsan. Fakat sen diyorsan ben bir öğünde 100 gram protein alabiliyorum, 100 gram et değil, 100 gram protein, 100 gram protein de yaklaşık 500 gram yarım kilo ete tekabül ediyor. Yani sen böyle bir adamsan, rahat bir şekilde sindiriyorsan, bir problem yaşamıyorsan, araştırmalar bunun sıkıntı oluşturmadığını gösteriyor. Fakat bence sindirim kalitesi için bu ideal değil. Mümkün olduğunca yediğin yemeğin miktarı arttıkça, kalori miktarın arttıkça öğün sayısını da ona göre arttırmak mantıklı olacaktır. Fakat şimdi öğün sayısını çok fazla arttırıp her öğünde 20 gram protein yemek de mantıklı değil aynı şekilde. Çünkü sen yediğinde belli bir doygunluğun, tatminliğin oluşması gerekiyor. Bunu aynı şekilde evrimsel sürece de baktığın zaman görebiliyoruz. Nedir mesela? Hayvanı avlıyorsun, yiyorsun ama haftalarca yemek yemediğin zamanlar oluyor. Yani tek öğünde bizim vücudumuz aslında bu kadar yüksek proteini sindirebilecek seviyede, kapasitede. Fakat bizim sıkıntımız şu: biz açlığı hiç tecrübe etmiyoruz ki artık. Yani öyle haftalarca aç kaldığımız bir süre yok artık. Milyonlarca yıl böyle yaşamış olmamıza rağmen artık açlığı unuttuk. O yüzden açlığı ara ara kendimize hatırlatmak mantıklı olacaktır. Yine aralıklı oruç tutma mesela burada tartışma konusu. Yani 16 saat aç kalıyorsun, 8 saatlik pencerede aynı kaloriyi alsan bile kilo kaybına yardımcı oluyor mu diye soru soranlar olabilir. Bu konuda araştırmalar, yine kalori tüketimin aynıysa, ister 8 saatlik pencere içerisinde, istersen 12 saatlik, 16 saatlik pencere içerisinde, günde aldığın toplam kalori, protein miktarı aynı olduğu sürece bunun kilo kaybında herhangi bir etkisi olmadığını gösteriyor. Fakat ben ara ara aralıklı oruç tutmanın mantıklı olduğunu düşünüyorum. Vücudumuza yemek göndermediğimizde organların, sindirim sisteminin dinlenmesi için bir fırsat tanımış oluyoruz. Zaten 33. bölümde bunun faydalarından da bahsetmiştim. Fakat biz aralıklı oruç tutmayı kilo vermek için kullanmıyoruz. Bizim buradan elde etmek istediğimiz fayda farklı. Sen zayıflamak için kullanırsan metabolizmanı daha da fazla yavaşlatırsın. Uzun vadede kas kaybına sebep olabilirsin kalorilerini çok düşük tuttuğunda. Bu da seni aslında daha da fazla yağlandırır. Tartıda belki kilo kaybettiğini görüyorsundur. Fakat bu skinny fat dediğimiz olaya doğru gidiyor. Yani kaybettiğin kilo kastan gidiyor. Yağ oranın aslında daha da fazla artıyor tartıda kilo düşmene rağmen. Bu da hiç sağlıklı bir pozisyon değil. Hatta obeziteden daha tehlikeli bir pozisyon hem zayıf hem yağlı olmak. En azından obezler belli bir kas kütlesine sahip olduğu için metabolizma sağlıkları biraz daha iyi oluyor skinny fatlere göre. Yaygın olarak sorulan bir diğer soru şu. Şimdi ben ortalama bir insanım. Aşırı bir kas yapma derdim yok. Sadece birazcık sağlıklı olmak istiyorum. Şöyle güzel bir fiziğe sahip olmak istiyorum. Hani beach body dediğimiz. Toplumun büyük bir kısmı zaten böyle bir fiziğe sahip olmak istiyor. Bunun için nasıl antrenman yapmam gerekiyor? Nelere dikkat etmem lazım? Vesaire. En genel sorulan sorulardan bir tanesi de bu. Şimdi sen bana bunu sorduğunda benim sana söyleyeceğim ilk şey, yani en önemli dikkat etmen gereken şey, düzgün, ideal seviyede hareket etmen gerektiği. Ne demek şimdi bu? Senin fizyolojik olarak belli başlı adaptasyonlara ihtiyacın var. Sağlıklı bir fiziğe sahip olmak istiyorsan mükemmel bir şekilde kas yapmana vesaire gerek yok. Ama sağlıklı bir şekilde yaşlanmak istiyorsan öncelikli olarak hareket kapasitenin iyi olması gerekiyor. Bu ne demek? Yani herhangi bir eklemlerinde hareket kısıtlaması olmaması gerekiyor. Full açıda rahat bir şekilde çömelip kalkıyorsun. Yerden eğilip bir şey alabiliyorsun. Dönüp koltuğun arkasından bir şeye uzanabiliyorsun. Başının üzerinden bir şey taşıyabiliyorsun ya da uzanabiliyorsun vesaire. Aynı zamanda bununla bağlantılı olarak bu hareket açılarında güçlü olduğun gibi herhangi bir ağrı da hissetmiyorsun. Ağrı hissetmemen çok önemli. Yani sen hareket ediyorken zaten ağrı hissetmeye başladığın zaman birincisi ağrı senin mutluluğunu alır. Bütün yaşam kaliteni alır götürür. Ne kadar zengin olursan ol. Asıl zenginlik sağlık. Oranda buranda biraz bir ağrı hissettiğin zaman zaten bütün odağın orada olacak. Ya diyeceksin ki hani keşke lanet olsun ne kadar param olsa vereyim de hani şu acı gitsin, şu sağlık sorunum çözülsün. Bunu başımıza herhangi bir şey gelene kadar genelde anlamıyoruz. Ne zaman parmağımız kesilse, ne zaman bir yerimiz kırılsa, Allah korusun ne zaman ciddi bir sakatlık geçirsek, belimizde bir ağrı olsa, bütün odağımız, mutluluğumuz, keyfimiz orada oluyor. Bütün keyfimiz kaçıyor. O yüzden biz yaşlanırken, şu an genç olabiliriz, hiç önemli değil. Dikkat etmemiz gereken en önemli şeylerden bir tanesi bu sinir sistemimizi geliştirmek, eklem sağlığımıza dikkat etmek, herhangi bir ağrısızı çekmeden tam hareket açısında güçlü bir şekilde vücudumuzu taşıyabilmek. Peki bu neyi gerektiriyor? Mobilite antrenmanlarını yapman lazım. Esneme, gerdirme hareketlerini yapman lazım. Sadece mobilite antrenmanları da değil. Bu hareket kabiliyetini genişlettiğin zaman bu yeni hareket açısıyla dirence maruz bırakman lazım kaslarını ki kaslar bu yeni hareket açısında güçlenmeye adapte olsun. Aynı zamanda bir yerinde bir ağrı hissediyorsan bu ne demiştik? Vücudumuzdaki aslında alignment'ın bozulmasından yani o dizilimin, hizanın, ayarın bozulmasından kaynaklanıyor. Senin eklemlerin bir tarafa doğru daha fazla yükleniyorsa, herhangi bir yerde kayma vesaire varsa bazı kasların gergin, bazı kasların güçsüz olacağı için sinire baskı yapacaktır. Bu da beynine ağrı sinyallerini gönderecektir. Ağrı vücudunda belli başlı şeylerin ideal şekilde ilerlemediğini gösteriyor. Aslında bu bir sinyal. Sen ne kadar sağlıklı, güçlü bir insan olursan ol, yaşam stilimizden dolayı çok fazla oturduğumuz için, çok fazla yattığımız için, fiziksel olarak çok fazla aktif bir hayatımız olmadığı için zamanla belli başlı kaslar ister istemez geriliyor. Yani sen bu kadar fazla oturuyorsan senin dizin katlanmaya hiçbir zaman maruz kalmıyor. Yani topuğun tabiri caizse götüne hiçbir zaman değmiyor senin. Önceden yerde oturuyorduk. Yerde otururken dizin karnına baskı yapıyordu. Midenin belli bir kısım hacmi küçülüyordu. Dolayısıyla daha az yiyordun. Aynı zamanda dizin katlanmaya alışıyordu. Ayak bileğin full açıda yüke maruz kalıyordu. Yani ayağının üstüne katlı bir şekilde oturuyordun. Şimdi ne yapıyorsun? Sadece sandalyedesin. Ayak bileklerin her zaman 90 derecede. Dizlerin her zaman 90 derecede. Dolayısıyla kaslarını, eklemlerini full açıda kullanmıyorsun. Kullanmadığın hareket açısını kaybetmeye mahkumsun. Kasların ona göre bir şekilde adapte oluyor, geriliyor, zayıflıyor. Ve ne kadar güçlü bir insan olursan ol, bu yaşam stilini takip ettiğin sürece bir süre sonra kaslarında dengesizlikler baş gösteriyor. Ve sen bu dengesizlikler üzerine daha da güçlenmeye çalışınca, Mesela squat yapıyorsun, 90 derecenin altına çok fazla inemediğin için, ağırlığı da sürekli arttırmak istediğin için, inmeye çalıştığında bu sefer belini kamburlaştırmak durumunda kaldığın, dizlerini içeri doğru almak durumunda kaldığın için silsile olarak bir sürü problemler birbirini takip etmeye başlıyor. Çünkü sen vücut ağırlığını optimal bir şekilde taşıyamıyorken bir de bunun üzerine ağırlık yükleyerek aynı hareket pozisyonlarına girmeye çalışıyorsun. O yüzden uzun lafın kısası, sen düzgün hareket edemiyorken ağırlık yüklemek bu hareket acısına sana faydadan çok zarar getirecek. Biz yaşlandıkça acısız, ağrısız, sızısız, full açıda hareket edebilmek en büyük amacımız olması gerekiyor. Kim olursan ol, istersen kilo vermek isteyen, istersen güzel bir fizik elde etmek isteyen, istersen bunlarla hiç alakası olmayan, sadece sağlıklı bir insan olma peşinde bir adamsan, bunların hepsine, anlattıklarımın hepsi senin için de geçerli. Çünkü şöyle, sen şimdi ağrı girdiği zaman vücuduna hareketin direkt olarak azalıyor. Yani ağıran bir vücut, ağırmayan bir vücuda göre aynı seviyede hareket etmez. Aynı hareket açısında hareket etmez. Çünkü ağıran şeylerden kaçmaya başlarsın bu sefer. Atıyorum, sandalyede oturmak sana ağrı veriyorsa bu sefer sürekli olarak yatmayı tercih edersin. Ayakta durmak çok fazla seni mesela yoruyorsa sürekli olarak aynı şekilde oturmayı tercih edersin. Hareket seviyen, yaktığın kalori, kan dolaşımın direkt olarak azalıyor. Kan dolaşımı azaldığında zaten silsile olarak bütün problemler birbirini takip etmeye başlıyor. Çünkü bizim vücudumuzda her şey kan aracılığıyla gerçekleşiyor. Bütün bu yediğimiz besinlerin sindirimi, hücrelere iletimi, teslimatı, bunların hepsi, bütün toksik maddelerin atılması vesaire, kan dolaşımının ideal şekilde gerçekleşmesi sonucunda oluyor. Beynimize oksijen bu şekilde gidiyor. O yüzden sen hareket etmediğinde kanda oksijen rahat bir şekilde hücrelere teslim edilmediğinde sorunsuz bir şekilde bütün sıkıntılar baş göstermeye başlıyor. Bu depresyona kadar gider, seni toplumdan izole eder, özgüvenini kırar, kilo almana sebep olur. Sağlığını hızla kötüye götürmek için en etkili yöntemlerden bir tanesi kan dolaşımının hızını yavaşlatmak. O yüzden bizim bu kalbi zaman zaman çalıştırmamız gerekiyor. Arabanın motorunu bile çalıştırmadığın zaman bir süre sonra paslanıyor, bozuluyor. Çok fazla zorladığında yıpranan, çok fazla çalıştırmadığında paslanan bir yapıyız. O ayarı her zaman korumamız gerekiyor. Sahip olman gereken bir diğer adaptasyon ne? Güç ve kuvvet. Nedir bu? Ne zaman işine yarıyor bu? Diyelim ki ayağın kaydı, düşeceksin. Neye ihtiyacın var? Hızlı bir şekilde bir yere tutunmaya ihtiyacın var. Tutuş gücünün güçlü olması gerekiyor. Ya da tutunacak bir şey yok, ayağını bir şekilde öne doğru atıp dengeni tekrardan sağlaman gerekiyor. Bütün vücudunun ağırlığı bir anda ayağına doğru yükleniyor. Dolayısıyla senin eksentrik kasılmada güçlü olman gerekiyor. Yani kasının fren yapma mekanizması eksentrik. Nedir mesela? Biceps curl yapıyorsun, ağırlığı yukarı doğru kaldırıyorken konsantrik kasılma oluyor, aşağı doğru indiriyorken eksentrik kasılma. Yani yer çekimi o ağırlığı aşağı doğru çekmek için uğraşıyor. Fakat sen direniyorsun, yavaş yavaş indirmeye, kontrollü bir şekilde indirmeye çalışıyorsun. Hareketin negatif kısmında dirence maruz bıraktığında kaslarını, eksentrik kasılmayı antrene etmiş oluyorsun. Kas lifleri birbirinden uzaklaşırken dirence maruz bıraktığında kastaki hasar daha da fazla oluyor. Dolayısıyla hipertrofiyi de destekleyen bir olay. Fakat bütün sakatlıklar genelde bu eksentrik kısımda oluyor. Çünkü bu kısımlarda güçlü değiliz. Hareketin sadece konsantrik kısmına odaklanıp negatif kısmında laps diye düşürüyoruz. Sadece tekrarlarımızı saymaya yönelik antrenman yapıyoruz. Ağırlığı kontrol etmiyoruz. Ağırlık bizi kontrol ediyor. Yer çekimine karşı ideal direnci kontrolü uygulayamıyoruz, sağlayamıyoruz. Bu yüzden de bu eksentrik kasılma gücümüz yeterli değilse ani kontrolümüz dışında gerçekleşen hareketlerde vücut ağırlığımızı koruyamıyoruz. Yani kontrol edemiyoruz. Mesela ben düşüyorken ayağımı bir anda yere koyduğumda bütün o hızı, yükü bacağımın eksentrik olarak absorbe edebilmesi gerekiyor. Aynı şekilde mesela koşarken sakatlıkların çok büyük bir kısmının koşarken gerçekleşmesinin bir diğer sebebi de bu. Sen her adım attığında aslında bir tork oluşturuyorken aynı zamanda fren de yapıyorsun. Yani her adım attığında kendini durdurup kontrol edip tekrardan ileri doğru fırlatma paterni, serisi, hareket silsilesi diyebiliriz koşmaya. O yüzden senin bu eksentrik kaslarının gerçekten güçlü olması gerekiyor. Patlayıcı kuvvetin ve gücünün yerinde olması gerekiyor. Bir anda vücudunun ağırlığını kaldırmak durumunda kalabilirsin. Bu durumlarda sakatlanmaman gerekiyor. Çünkü 50'li yaşlarda, 60'lı yaşlarda araştırmalara göre kayıp düşen kalça kemiğini kıran bir adamın önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde ölme riski %50'den de fazla artıyor. Yani biz yaşlandıkça hareket etmeye çok daha fazla ihtiyacımız var. Bizi hareket etmekten alıkoyacak herhangi bir şey bizim sağlığımız için çok büyük risk oluşturuyor. Bu da ağrı, acı, sızı, sakatlıklar. O yüzden bunlardan mümkün olduğunca uzak kalmamız gerekiyor. Uzak kalmak için de bu hızlı kasılan fast twitch kas liflerini geliştirmemiz, eksantrik kasılmalara odaklanmamız, izometrik kasılmalara odaklanmamız, eklemlerin hareket kabiliyetini genişletip aynı zamanda kuvvet ve stabilitesini arttırmamız bizim için büyük önem taşıyor. Yani uzun lafın kısası, sen çok kaslı olmak istemiyorsun, sadece sağlıklı bir şekilde yaşlanmak istiyorsun, böyle estetik bir vücut istiyorsun ama bu adaptasyonları da göz önünde bulundurman gerekiyor. En önemli şeylerden bir tanesi bu. Aslında bizim ömrümüzün ne kadar uzun olacağını belirleyen en önemli iki faktörden bir tanesi güç, kuvvet, ne kadar kuvvetli olduğumuz. Bir diğeri de VO2 max, yani oksijen kapasitemiz, vücudumuza oksijen alabilme, ciğerlerimizin genişlik kapasitesi ve bunu vücudumuzda kullanabilme, metabolize edebilme kapasitemize biz VO2 max diyoruz. Bu kabiliyet önemli çünkü senin kalbinin aslında kondisyonunu gösteriyor, ne kadar iyi çalıştığını. İdmanlı olduğunu, kondisyonlu olduğunu gösteriyor. Bunları da nasıl sağlıyoruz? Ağırlık antrenmanları tabii ki bunlarda yardımcı olur. Kuvvetini arttırmana direkt olarak yardımcı oluyor. Fakat kalbini de aynı şekilde güçlendirecektir. Sonuçta kalbin kan pompalıyor sen ağırlık kaldırırken de. Fakat tabii ki kardiyovasküler egzersizler yapmamız, yani kalbin belli bir nabız atımını belli bir süre aynı seviyede koruyabilecek kardiyovasküler egzersizler, yürüyüş olabilir. Kondisyonun iyiyse koşu olabilir ya da koşu yeteneğin gerçekten iyiyse, bunun dışında kilolu insanların, daha önce hiç koşmamış insanların kilo vermek için koşmalarını önermiyorum. Siz yürüyün. Sadece aklına koşu ve yürüyüş de gelmesin. Yani yürümek tabii ki en temel aktivitelerden bir tanesi ama aynı zamanda sen kardiyo olarak yüzme yapabilirsin, ip atlama yapabilirsin. Sevdiğin, çok sevdiğin bir aktivite vardır. Dans olabilir, zumba olabilir, neyse. Hani bunları hep kardiyo aktivitesi olarak yapabilirsin. İlla koşu bandına çıkmak ya da bisiklet sürmek zorunda değilsin. Burada önemli olan şey kalbinin atım sayısını belli bir rakamın üzerinde uzun bir süre koruyabilmek. Bu kalbinin kondisyonunu arttıracak, VO2 max'ini geliştirecek bir olay. Aynı şekilde HIIT training tarzında da yapabilirsin. Yani hızlı bir şekilde kalp ritmini yükseltip düşürüp tekrardan yükseltip düşürüp 15-20 dakikalık yoğun hareketlerde, şiddetli antrenmanlarda yapabilirsin. Zaten ağırlık antrenmanlarını sistemli bir şekilde takip edenler kalp ritmini zaman zaman hızlı bir şekilde yükseltip zaman zaman set aralarında düşürüyorlar. Yani bu da uzun vadede yaptığında, özellikle 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl ağırlık antrenmanı yapan bir adamın kalbi de çok güçlü oluyor. Şimdi sen diyebilirsin ki ya ben yaşlanınca düşünürüm bu VO2 max strength'i, hani şimdiden kuvvetlenmeye, kalbimin kondisyonunu arttırmaya dikkat etmeme gerek var mı? Bunu mesela oyun oynuyorken, cips yiyorken bir yandan bu YouTube videosuna denk geldin, podcast'a denk geldin. Adamın bir tanesi böyle şeylerden bahsediyor, seni rahatsız etti mesela. Çünkü sen bunları çok fazla yapmıyorsun. Diyorsun ki ya ben acaba çok mu şey kaçırıyorum? Evet, kaçırıyorsun çünkü yaşlandığında geç oluyor. Yani bu şey gibi değil, yaşlandığımızda kılarız namaz falan. Öyle bir şey değil. Sen ne kadar biriktirirsen bu kondisyonu, gücü, kapasiteyi, bu vücudu ne kadar iyi antrene edebilirsen o yaşlara gelene kadar, o yaşlara geldiğinde o kadar az efor sarf etmen gerekecek bu kapasiteyi korumak için. Ve bu kapasite zaten sen antrenmanlarını düzenli olarak aralıksız yapsan bile yaş ilerledikçe belli bir ölçüde %1 oranında her yıl düşüşe geçiyor. O yüzden senin bu düşüşten minimum etkide yararlanabilmen için, seviyede yararlanabilmen için bir tampon oluşturman lazım. Bu tampon da süreklilikle oluyor. Şimdiden ne kadar erken başlarsan ilerleyen yaşlarda o kadar rahat edersin. VO2 max'le, yani benim kalbimin kondisyonuyla ömrümün uzun olmasının ne alakası var diye aynı arkadaş cipsini yerken sorabilir. Şimdi neden önemli? Şöyle, bunu basit bir örnekle anlatacak olursak, Diyelim ki arabanın kapasitesi, iki arabayı kıyaslayalım. Bir tanesi maksimum hız kapasitesi 200 olsun, diğerininki 100 olsun. Şimdi 200 olan araba 100 ile gittiğinde ona çok koyar mı? Çok koymaz. Rahat bir şekilde 100'e çıkabilir. Çünkü kapasitesinin %50'si ile hareket ediyor. Fakat maksimum hız kapasitesi 100 olan araba 50'ye çıktığı zaman kapasitesinin %50'sini kullanmış oluyor. Yani diğer araba %50 kapasiteyle 100'e ulaşıyorken bu araba %50 kapasiteyle 50'de kalıyor. Aynı şekilde 100'e ulaşmaya çalışırsa kapasitesinin %100'ünü kullanmış oluyor. O yüzden motoru çok fazla zorlamış oluyor. Yani bunu günlük hayata entegre edecek olursak senin VO2 max'in, yani kalbinin maksimum atım sayısı olabilir, oksijeni aynı şekilde maksimum seviyede vücudunun kullanabilme kapasitesi olabilir vesaire. 15-20 ise senin günlük aktivitelerin yürüyüş vesaire, üzerini değiştirme, merdivenlerden çıkma 14-15'e tekabül ediyorsa en ufak gündelik aktiviteler bile kalbini çok fazla zorlayacaktır. Dolayısıyla arada çok fazla bir tamponun yok. VO2 max'in, kalbinin kondisyonu ne kadar güçlüyse bu tarz etkenlerden, aktivitelerden çok fazla etkilenmezsin. Merdivenlerden çıkarken nefes nefese kalmazsın. Dolayısıyla yaşam kaliten çok daha fazla olur. Bir diğer etken yine aynı şekilde bacaklarının kuvveti. Bacakların ne kadar kaslı, kuvvetli olursa senin hareket etme kapasiten de o kadar artıyor. Spor salonunda bacak çalışmayan birçok insan var. Bacak çalışmak zorunda mıyız diyen, hala daha bunu soran insanlar var. Ya vücudunun %50'si bacak, değil mi? Sen bacak çalışmadığında dolayısıyla testosteron hormonunun kapasitesinin %50'sini kullanmamış oluyorsun. Bacak çalıştığında genel olarak growth hormonunun, testosteron hormonunun %50 daha fazla olabilme ihtimalini es geçiyorsun. Ve bacaklar vücudumuzu taşıyan organlar. Yani benim bacaklarım olmazsa ben yürüyemiyorum. Dolayısıyla aslında benim hareket kabiliyetimi, gün içindeki hareket seviyemi, adımlarımı vesaire belirleyen önemli bir etken aslında bacaklarımın kuvveti. O yüzden bacağı zayıf olan adam sürekli olarak oturmak ister, yatmak ister, çok fazla hareket etmek istemez. Kan dolaşımı azaldığında da zincirleme etkilerden zaten bahsetmiştim. Aynı şekilde bacağını çalışmayan, sadece üst vücudu çalışan bir adam büyük ihtimalle motivasyon olarak hani bütün enerjisini üst vücudunu geliştirmek için kullanıyor kendi aklınca. Fakat senin vücudundaki testosteron ve growth hormonu %50 kapasiteyle çalıştığında sen kollarını, üst vücudunu da doğru düzgün büyütemezsin. Aynı zamanda kas dengesizlikleri oluşturmuş oluyorsun alt ve üst vücut arasında. Bu da fonksiyonel değil, mutlaka seni sakatlayacaktır. Aynı zamanda karşı cinse çekici gelmez, orantısız bir fiziğin olur. Üstü büyük, tavuk bacaklı dediğimiz, altı küçük fiziğe sahip olmuş olursun. Bunların hepsini geçtim. Fonksiyon olarak bacakların kuvvetli olması senin günlük hayatta çok daha fazla fonksiyon gösterebilmene, efor sarf edebilmene imkan sağlar. O yüzden bacaklarınızı mutlaka çalıştırın. Zaten bacaklarını düzenli olarak çalıştıran bir adamın VO2 max'i de iyidir. Çünkü çok fazla adım attığını gösterir. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Bu haftanın bölümü de böyle olsun. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, huzurlu haftalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.